İyi akşamlar diliyoruz değerli dinleyenler. Erkam Radyo'da Sesli Dergi programına hoş geldiniz. Bu akşam Genç Dergisi'nin Ocak 2018 sayısından yazılar paylaşacağız. Ve ilk olarak muhterem Osman Nuri Topbaş Hoca Efendi'nin kaleme aldığı Gönül Dergahı'ndan Hikmetler başlıklı yazısını sunacağız. Mazlum Filistin başlığıyla okuyucuyla buluşmuş bu yazı. Filistin'in ilk mazlumu 2. Abdülhamit Han'dır. O Filistin meselesinde büyük bir hassasiyet göstermiş ve Yahudilerin ilk bakışta masumane görünen arzu ve emellerine karşı basiret ve firasetle tavır koymuştur. Abdülhamit Han kendisine Osmanlı'nın bütün dış borçlarını ödeme mukabilinde Filistin'den toprak isteyen Theodor Herzl'a "Ben Filistin'den bir karış dahi toprak satmam. Zira bu vatan bana değil, milletime aittir. Milletimse oraları kanlarını dökerek kazanmış ve mahsuldar kalmıştır. Şehit kanlarıyla anılan vatan parçası parayla satılamaz. Biliniz ki ben canlı bir beden üzerinde sizin yapmayı planladığınız hain ameliyata asla müsaade etmem." demiş ve bu tehlikeyi bertaraf etmek için çok ciddi tedbirler almıştır. Onun gösterdiği bu irade ve dirayet karşısında bir şey yapamayanlar bu koca sultanı tahttan indirmedikçe emellerine kavuşamayacaklarını anlayarak nihayet o meş'um, uğursuz hali 1908'de işteki bir takım gafillerle gerçekleştirmişlerdir. İkinci Abdülhamit Han'daki bu sahiplenişin Müslüman tebaaya yansıyan oldukça calibi dikkat tezahürleri vardır. Bunlardan birine bir Mescid-i Aksa ziyaretinde şahit olan İlhan Bardakçı şöyle anlatır. Mescid-i Aksa'ya girerken merdivenlerinde dimdik dikilmiş bir kimseye rastladım. 2 metreye yakın boyu, iskeletleşmiş vücudu üzerinde bir garip giysisi vardı. Yüzüne bakınca ürktüm. Hasadı yeni kaldırılmış kıraç toprak gibiydi. Yanımda bulunan İsrail Dışişleri Bakanlığı Daire Başkanı'na sordum. Kim bu adam? Omuz silkti. Bilmem, bir meczup işte dedi. Bunun üzerine o adama yaklaşıp bilemediğim bir hisle "Selamun aleyküm baba" dedim. Bana bizim o canım Anadolu aksanımız da cevap verdi. "Aleyküm selam oğul." Ona kaldım. Ellerine sarıldım, öptüm, öptüm. "Kimsin sen baba?" dedim. Keskin bakışlarıyla yüzüme baktı. "Ben Kudüs'ü kaybettiğimiz gün buraya bırakılan artçı bölüğünden 20. Kolordu, 36. Tabur, 8. Bölük, 11. Ağır Makineli Tüfek Takım Kumandanı Onbaşı Hasan'ım," dedi. Bu defa yüzüne baktığımda bir minare şerefesi gibi gergin omuzları üzerindeki başı öpülesi bir sancak gibi geldi. Ellerine bir kere daha uzandım, gürler gibi mırıldandı. "Sana bir emanetim var oğul. Nice yıldır saklarım. Emaneti yerine teslim eden mi?" "Elbette," dedim. Konuştu. "Memlekete avdetinde yolun Tokat sancağına düşerse, git burayı bana emanet eden kumandanım kol ağası Yüzbaşı Mustafa Efendi'yi bul. Ellerinden benim için buğz et, öp. Bana gönül komasın. Ona de ki 11. Ağır Makineli Tüfek Takım Kumandanı Iğdırlı Onbaşı Hasan o günden bu yana bıraktığın yerde nöbetinin başındadır. Tekmilim tamamdır kumandanım. Ona böyle de." Öyle yazdım. Onbaşı Hasan tam 57 yıldır nöbetinin başındaydı. Bu insan sıradan bir meczup değil. Bilakis şuur altında sadakatle eski günlerdeki vazifesini devam ettirmeye çalışan vefakar ve fedakar bir kimsedir. Zihnen muhtel olduğu halde onun şuur altında beslediği ulvi hislere millet olarak ne kadar muhtaçız. Zira bugün sahipsiz kalan Filistin'in içler acısı hazin dramı gözler önündedir. Değerli dinleyenler, muhterem Osman Nuri Topbaş Hoca Efendi'nin Gönül Dergahı'ndan Hikmetler bölümündeki Mazlum Filistin başlıklı yazısını paylaştık ilk olarak. Bir başka yazıyla devam edelim. Doktor Adem Ergül'ün kaleme aldığı Cesaretli Yürekler, Bükülmez Bilekler başlıklı yazıyı aktaracağız şimdi de. Güçlü mümin zayıf müminden hayırlıdır ve Allah da güçlü müminleri çok daha fazla sever buyurur ahir zaman Nebisi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Hakikatin hakikat olması yönüyle elbette tabii bir gücü ve kuvveti vardır. Fakat hakikatin kendilerine emanet edildiği kimselerde yürek cesareti ve bilek kuvveti yoksa, emanet kutsal da olsa, hakikat de olsa yere düşecek demektir. Öyleyse hak ehli güçlü olmak durumundadır. Aksi halde hakikati layık olmadığı bir konuma düşürmeleri sebebiyle bu büyük masariyetten mahrum bile kalabilir. Rabbimizin şu ikazları imanlı gönülleri derin bir muhasebeye sevk etmelidir. Ey müminler! Siz düşmanlarınıza karşı gücünüzün yettiği kadar kuvvet ve cihad için bağlanıp beslenen atlar hazırlayın ki, bununla Allah'ın düşmanı ve sizin düşmanınız olanları ve bunlardan başka sizin bilemeyip de Allah'ın bildiği diğerlerini korkutasınız. Enfal 60. İman aynı zamanda bir cesaret aşısıdır. Girdiği yüreğe güç verir ve Allah'tan başkasından korkmama şuuru aşılar. Tarih boyunca cihanı titreten liderler, yüreklerinde dağ gibi bir imanla davalarına inanan ve bu uğurda üzerine düşen maddi hazırlığı yaptıktan sonra Allah'a tam bir güvenle yola çıkan yüreği pek, başı dik ve bileği güçlü olanlardır. Anadolu Fatihi Sultan Alparslan, sulh teklifinin düşman tarafından kabul görmemesinin ardından 27 bin askeriyle Bizans topraklarında ilerlerken keşfe gönderdiği askerlerden biri huzuruna telaşla girer ve ''Sultanım, 300 bin kişilik düşman ordusu bize doğru yaklaşıyor.'' diye raporunu büyük bir endişeyle sunar. Alparslan da gerçek bir lidere, gerçek bir ideal ve irade insanına yaraşır bir şekilde, gayet sakin ve kendinden emin bir şekilde ''Biz de onlara yaklaşıyoruz evlat.'' cevabını verir. Cesaret, izzet ve şeref sahibi her mümin için lüzumluysa da liderler, alimler, arifler ve kanaat önderleri için çok daha önemli bir vasıftır. Zira bu kimseler aynı zamanda peşindekilere de cesaret aşılamak gibi bir mesuliyetin sahibidirler. Döneminde büyük çilelere maruz kalan Ahmet İbni Hanbel Hazretlerine ''Tehdit altındasınız. Kalbinizde imanınızda sabit kalarak yalnız dilinizde istediklerini söyleseniz olmaz mı?'' dediklerimde büyük imam ''Hayır, olamaz. Alimler hakkı söylemekten kaçarsa cahiller ne yapar? Böyle olursa hakkı ayakta tutmak nasıl mümkün olabilir?'' cevabını verir. Ali Ulvi Kurucu Hoca Efendi anlatıyor. Dedem Veys Efendi'nin korkup çekinmeyle filan alakası yoktu. Bir keresinde talebe okuttuğu için aynı sebeple karakola çağrıldığında, sırasını beklerken yanındaki masada oturan komisere sormuş. ''Oğlum, sen Kur'an-ı Kerim okumayı, namaz surelerini bilir misin?'' ''Nerede hocam, öğrenemedim.'' ''Öyleyse şu fırsatı değerlendirelim. Gel sana Fatiha'yı öğretivereyim de yadigarım olsun.'' Pakistan'ın büyük düşünce ve aksiyon önderlerinden Mevdudi, hükümet tarafından cezalandırılmıştı. Onun bu cezasına karşı dünyada çok sayıda tepki doğmasına rağmen kendisi, askeri mahkemenin kararından zerre kadar telaşlanmamış ve korkmamıştı. Arkadaşları, cezasının affedilmesi için başvurmaları gerekip gerekmediğini sorduklarında, idam mahkumlarının hücresinden kendilerine şöyle seslendi. ''Evladım, hiç canını sıkma. Eğer Rabbim beni yanına çağırmaya karar vermişse, bu naciz kul ona seve seve koşacaktır. Ve eğer onun böyle bir kararı yoksa, bu adamlar beni asla asamazlar. Eğer bir toplumda önderler, zalim yöneticilere boyun eğer ve af dilemeye başlarlarsa, memlekette adalet ve insaf diye bir şey kalmaz. Sonuçta sevenlerinin sert tepki ve protestoları her tarafta yayılmaya başladı. Bu protestolar, hükümet aleyhtarı gösterileri kamçıladı ve ülkeyi ayaklandırdı. Pakistan tarihinde görülmemiş gösteriler yapıldı. Gösteriler hükümeti sarsmaya başladı. Nihayet bu ceza bir sivil mahkeme tarafından 14 yıl hapis cezasına çevrildi ve hüküm 1953 yıl sonunda Yargıtay tarafından iptal edildi. Korkaklık Allah'a sığınılması gereken bir kalp hastalığıdır. İman zafiyetinden kaynaklanır. Yarın endişesi, menfaat ve konfor düşkünlüğü, dünya hayatına gereğinden fazla ehemmiyet verme gibi düşüncelerle beslenir. Böylesi kimselerden oluşan topluluklar, hak ve hakikati hakim kılmak gibi bir şerefi taşıyamayacakları gibi temsil dahi edemezler. İnsanın özgül ağırlığını oluşturan en önemli hususlardan biri, hiç şüphesiz yüreğindeki değerlerine sadakati ve bunlar uğruna katlanabileceği fedakarlık boyutudur. Büyük davalar böylesi erlerin omuzlarında taşınır ve yükselir. Öyleyse İslam ümmeti olarak yapılması gereken, geçici de olsa mağlubiyetimize, mazlumiyetimize ve mahzuniyetimize ağlayıp sızlamak, kızıp bağırmak yerine fert, cemaat, millet ve devlet olarak yeniden güçlü olma yolunda gayrete soyunmaktır. Acizlik Müslümana yakışan bir sıfat değildir. Bilgi ve beceri yönünden donanımlı hale gelmek ve çağın gereğini kuşanmak, ayakta kalmanın daha ötede sürü değil, sürükleyici olmanın tabii bir zaruretidir. Ekonomik yönden alan değil veren el olmayı da öncelemek gerekiyor. Zira hakkın hakimiyeti veren el olmayı zaruri kılar. Fert olsun, devlet olsun, kendi öz imkanlarını seferber etmeden birilerinin ihsanına kendilerini mecbur hissederlerse, onlara köle olmanın kapısını da kendi elleriyle açmış olurlar. Allah'tan başkasına kulluk ve kölelikse zilletin ta kendisidir. Organize olamamış kalabalıklar, iyi teşkilatlanmış nice azınlıkların piyonu durumuna düşerler. Büyük işler elbette tek başına çözülemez. Birbiriyle kenetlenmiş ekipler ister, millet ister. Buysa fikirleri, duyguları ve hedefleri bütünleşmiş bir topluluk olmak demektir. Millet olmak, ümmet olmak laf işi değil, İşte böyle bir kıvam işidir. Böylesi bir kıvamsa her seviyede nitelikli bir eğitim ve liderlik ister. Ameller niyetlerle oluşur buyurur Allah elçisi. Öyleyse niyet etmeli güçlü mümin, güçlü ümmet olmaya. Hak ve hakikatin hakimiyeti, adalet ve merhametin tesisi için. Değerli dinleyenlerimiz, Doktor Adem Ergül'ün kaleme aldığı Cesaretli Yürekler, Bükülmez Bilekler başlıklı yazıyı paylaştık. Bir başka yazıyla devam edelim. Halit Yasir Özoğlu'nun kaleme aldığı Göz Ameliyatı başlıklı yazıyı aktaracağız şimdi de. Annesini ilk kez gören çocuğun tepkisi başlıklı videolardan gördüğünüz, izlediğiniz olmuştur. Geçenlerde denk geldi. Daha önce kuşanmadığım bir dikkatle bunlardan birini izledim. 2. Çok 3 yaşında bir kız çocuğu. Hastanede, bir odada, annesinin kucağında. Belli ki ya kör doğmuş ya da başına çok ciddi bir hal gelmiş. Kapanmış gözleri günahsızın. Gözleri göz pediyle bantlı, yani kapalı. Kendisini ameliyat eden, tedavi sürecini yöneten doktor hanım, anneyle beraber şirin ve şefkat içerikli ifadelerle yavrucağızı birazdan ortaya çıkacak büyük sürprize hazırlamaya çalışıyorlar. Çocuk tedirgin, sıkılıyor biraz. Anne heyecanlı, gözleri sevinç gözyaşları dökmeye hazır ama yine de temkinli. Doktor nazik hamlelerle göz pedinin bandını usul usul açıyor. Yavaş yavaş. Çocuk huzursuzlanıyor. Minnacık daha. Elleriyle gözlerine ulaşmak istiyor. Annesi tutuyor kollarını. Onu incitmeden, narince. Büyük an yaklaşıyor. Doktor büyük bir dikkat ve incelikle işini tamamlıyor ve bantları çıkarıp pansuman pedlerini alıyor. Şimdi kapalı vaziyette görünüyor gözleri çocuğun. Kapalı, halen kapalı. Korkuyor, ürküyor, açamıyor gözlerini çocuk. Annesinin gözyaşının akıp gelerek ıslattığı dudaklarını ısıra ısıra ''Hadi bebeğim, hadi yavrum'' demelerinin ardından usul usul göz kapaklarını yukarı doğru kaldırıyor yavrucak. Usul usul, yavaşça. O sızlanması, o ağlamaya yeltenmesi, o huzursuzluğu sona eriveriyor birden. Karşıya, sağa sola bakınıyor hafiften. Fark ettikçe eşyayı, ortamı, daha bir dikkat kesiliyor her şeye. Artık yavrusunun görüyor olduğunu fark eden annenin sevinç gözyaşları ve mutluluk ifadelerinden bir sevgi yumağına dönmüş çehresine yönelmek isteyen çocuk, o vakte kadar sadece sesini duyup dokunuşlarına muhatap olduğu annesine 0 kilometre gözlerini yöneltiyor. Buradan sonrasını izlemek daha zor. Sarılmalar, öpmeler, koklamalar, hıçkırıklara bezenmiş gözyaşları ve hudutsuz bir bahtiyarlık. Bu videoyu öyle sıradan gündelik karşımıza çıkıp duran sürüyle videoya bakar gibi değil, çok farklı hislerle izledim. Bu çocuk biziz dedim. Bu çocuk biziz, bizim aziz milletimiz. Bu çocuğun şu son hali bizim şimdiki vaziyetimiz. Bu çocuk yaklaşık 200 sene önce gözüne mil çekilmiş ya da kör edilmiş, görme duyusu elinden alınan, hareket etme ve hamle yapma imkanı kalmamış bizim kendi milletimiz. Elhamdülillah, elhamdülillah dedim defalarca. Olmadık eziyete, cihanda misaline az rastlanır zulme, yaşanmadık mahrumiyete maruz kalmışız da rahmeti Rahman bırakmamış bizi. Aciz kalmışız, yoksul kalmışız, öksüz, yetim, kimsesiz kalmışız, düşkün ve hasta olmuşuz ama içimizden yine bizim derdimize derman olacak bir hekim, bir çare çıkarmış Hazreti Mevla. Yılmamışız, yılınmamış. Bugünlere geldiysek imanına, dinine, kitabına, annesine, babasına sarılır gibi sarılan ve onlardan kendini ayırmayan bir neslin gayreti sayesinde gelmişiz. Biz görmeyelim diye, biz bilmeyelim diye, biz hissetmeyelim diye 7 cihan bir araya gelmiş, olmadık oyun, küstahlık, hainlik ve kalleşlikle dağlamışlar gözlerimizi. Ama Allah'ın izin ve inayetiyle şimdi bir göz ameliyatından çıkmış gibiyiz. Görüyoruz artık, biliyoruz, hissediyoruz ve kalkıyoruz artık oturduğumuz yerden. Gideceğimiz yeri biliyoruz, yapacağımız işleri planlıyor ve 200 yılın acısıyla yapıyoruz ne yapıyorsak. Göz ameliyatımız bitti, artık farkındayız. Anamızın, vatanımızın, dünyamızın. Şimdi sıra şükre şuurla gönül yurdumuzu yeniden imar için göz göre göre çalışmakta. Halit Yasir Özoğlu'nun kaleme aldığı Göz Ameliyatı başlıklı yazıyı paylaştık değerli dinleyenler Sesi Dergi'de. Ve son olarak Sinan Özgenç imzalı Kara Gündem başlıklı yazıyı sunacağız. Hayatta hep en tehlikeli bilginin hazır, verili bilgi olduğuna inanmışımdır. Benzer şekilde en tehlikeli gündemin de verili gündem olduğuna inanırım. Gündemimizi başkalarının belirlemesi, neyi konuşacağımıza, neye kafa yoracağımıza onların karar verdiği verdiği anlamına gelir ki edilgenliğin dip noktasıdır. Zihin köleliğidir. Aklımız esir edildikten sonra ellerimizde kelepçe, ayaklarımızda pranga yokmuş ne yazar. Allah'ın yeryüzündeki halifesi olma iddiasındaki bir ümmetin, nizamı alem gayesindeki bir milletin gündemine baktığımızda ne görüyoruz peki? İslam alemi kuşatma altında, İslam'ın kadim kendi Kudüs aynı saat diliminde bile olmayan bir uzak gücün şantajıyla patlamak üzere. Arakan'da Müslümanlar diri diri yakılıyor, Suriye'de taş üstünde taş, baş üstünde baş kalmamış, Yemen'de bombalardan kurtulabilen kitleler açlıkla kırılıyor, Mısır'da darbe olmuş, tankların ezemediği Müslümanları mahkemeler asıyor. Kimin kimi, kim adına ve neden öldürdüğünün belli olmadığı Irak'ta Şii milisler Sünni katliamlarıyla Hazreti Hüseyin'in intikamını alıyorlar güya. İslam dünyasının tek nükleer gücü Pakistan'da halk isyanlarıyla darbe çağrılıyor. Maksat yanlış ellere geçmesini önlemek bahanesiyle ülkenin işgal edilip nükleer silahlardan arındırılması. Ümmetin, insanlığın, insaniliğin son kalesi, yalnız ve güzel ülkemizse bir yandan dış saldırılara karşı direnirken bir yandan da kalenin kapılarını içeriden açmaya çalışan Müslüman görünümlü hainler yüzünden diken üstünde. Kuşatma altındaki ülkemizin ve ümmetimizin akıl adamlarının gündemi ise gün isimlerine sıfat takmak caiz midir? Şirketler kazanç uğraşındayken, hocalar fetva, internet mücahitleri boykot yarışında. Çözmemiz gereken onca somut sorunumuz varken hayatta, gündemlerimizin hayatın pratiğine sıfır etkisi olan bunca soyut konudan oluşuyor olması biraz lükse kaçmak olmuyor mu sizce de? Fetva makamının yetkinliği, verdiği değil vermediği fetvadan anlaşılır bazen. İpe sapa gelmez her soruya cevap vermek zorunda değil akıl adamlarımız. Akıl israfıdır bu. Aklı olan istediği gibi israf etsin, tamam da bari başkalarından borç alıp yapmayalım bunu ne olur. Hesabı sorulduğunda ödeyemeyiz sonra. Eskiden panayırlarda cambaza bak, cambaza bak diyen hırsızlar alıkların ceplerini boşaltırlarmış. Gündemimizi böyle böyle kararttıklarını anlayamadık mı hala? Şu müstehzi ifadeyi çocukluğumun tarih derslerinden hatırlarım. Fatih, İstanbul'u kuşattığında kuşatma altındaki şehrin din adamları meleklerin cinsiyetini tartışıyorlardı. Filhakika bu gidişte korkarım çocuklarımızın çocuklarının tarih derslerinde şu müstehzi ifadeleri okumaları kaçınılmaz olacak. İslam alemi kuşatıldığında kuşatma altındaki ümmetin din adamları hangi günlerin isimlerinin yanında hangi renklerin anılmasına caiz olduğunu tartışıyorlardı. Maalesef günümüzde nezaket, zayıflık, kabalık, özgüven olarak algılanır oldu. Eskiden mesela Çengelköy'ün zerzavatı, Beylerbeyi'nin teşrifatı diye bir deyiş varmış. İstanbul vapurlarının sürekli geç ayrıldığı iki iskeleye istinaden. Hikayesi uzun, yerim dar, girmeyeceğim. Lakin özetle, bilhassa Beylerbeyi'nde vapurların sürekli geç kalma sebebi, insanların nezaket yarışıymış. Aman efendim önce siz binin diye yolcuların geçiş hakkını sürekli birbirlerine ikram etmelerinden dolayı yolcular bir türlü binemez, vapurlar da kalkamazmış. Eskilerin nezaket yarışının yerini özgüven addedilen bir kabalık yarışının aldığını görüyorum üzülerek. Madem ihtiyaç hasıl oldu, ben de insanların bilhassa şehir hayatında nasıl daha kaba olabileceklerine dair bir rehber olması gayesiyle her yazımın sonuna bu hususta bir küçük tavsiye ekleyeceğim inşallah. Aman yazılanların tersini yapayım demeyin sakın. Nezaket göstermiş olursunuz. Hafazanallah. Evet değerli dinleyenler, Sinan Özgenç imzalı Kara Gündem başlıklı yazıyı paylaştık. Bu yazının son bölümünde ise Görgüsüzlüğün El Kitabı başlıklı o kısa nezaketle ilgili yazıyı aktardık size. Böylelikle bu akşamlıkta biz ayrılan sürenin sonuna gelmiş oluyoruz. Sesli Dergi'de değerli dinleyenler, Genç Dergisi'nin Ocak 2018 sayısından yazılar paylaştık. Yarın yine aynı saatte yeniden birlikte olabilmek ümidiyle. Geceniz hayır olsun. Hoşça kalın.